Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Değerli dinleyenler, Nahl suresiyle devam ediyoruz kişiliğimizi yapılandırmaya, Kur'an'la birlikte olup Kur'an'ın istediği bir adam olmaya. İşte bu noktada sizlerle birlikte 91. ayete kadar geldik. Bugün de inşallah 91'den itibaren ayet be ayet Rabbimizin sözlerini kendi ruh dünyamızda oluşturmak ve ruhumuzda oluşan bu kişiliğin hayat manasını ortaya çıkışını sağlamak derdi ve gayretini taşıyacağız İnşallah. Evet, 90. ayet şöyle söylüyor. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ Şimdi bilinen, çokça söylenen, çokça okunan ayetlerimizden bir tanesi. Hani Kur'an'ın ayetlerinden bazıları bu toplumda da oldukça fazla okunur. Hatta manası bile çokça söylenen, meali belki minberlerde canlı tutulmaya çalışılan bir ayettir. Nahl suresinin 90. ayeti. Bu ayet, müminlerin Mekke'den Medine'ye geçişiyle alakalı artık ipuçları veriyor. Mekke'de sadece belki imanın, akidenin, insandan istediği kişiliği bireysel ve toplumsal manada ortaya koymak Kur'an tarafından istenmiş. Ama Medine'ye doğru bu toplumsallık biraz daha farklı, biraz daha adaletin, biraz daha sosyal hadiselerin ön plana çıkışı şeklinde tezahür edecekti. Yani belki Mekke ayetleri kendisini oluşturmaya çalışan bir insanın tamirini yapıyordu. Medine ayetleri ise bir toplumu inşa ediyordu. Kişiliği oluşmuş, kendi ruh dünyasında imanı hayata geçirmiş olan bireylerin toplum olarak da Müslüman oluşlarının nasıllığını Medine çözecekti. Biz böyle akledebiliyoruz. Doğru budur da değil belki. Mekke-Medine geçişinde artık ipuçları iki yakaya da dair belki. Nahl suresinde bunu izleyebiliyoruz. Surenin bir yakası sanki Mekke ortamındaki kavgayı anlatır. Surenin öte yakasında ise Medine toplumunun misyonu ağır ağır şekillenmeye başlamıştır. İşte bu ayet özellikle bunu vurguluyor. Allah şunu emreder, adaleti, iyiliği, ihsanı emreder ve yakın akrabaya vermeyi, onlara iyi güzel davranmayı emreder. Ve Allah şunu yasaklar, tüm kötülükleri, aşırılıkları, fahişlikleri, fuhşiyatı yasaklar, münkeri, olumsuzu, Allah kendisinin beğenmediği, cennete götürmeyecek her türlü kötülüğü de yasaklar, azgınlığı, insandan öte tavır sergilemeyi, işte onu da yasaklar Allah. Allah tutasınız diye, kafanız çalışsın diye, akledip anlayasınız diyese öğütler veriyor. Üç emir, üç yasak. Tabii ki Allah-u Teala sadece Kur'an'da ve sünnette bizlere bunları emredip bunlardan yasaklamıyor. Ama sanki bunlar işin özü. Bunlar parantezin dışı, parantezin içinde bize gereken şeyler var. Düzgün ifadelerle geçelim artık. Adalet, tüm dengeyi Allah-u Teala oluşturmak istiyor. Kelime, insandaki kas yapısıyla da alakalıdır. Hani adele diyoruz. İşte adalet, toplum mekanizmasının ya da kişinin hayatımızdaki fikir yapılarının düzgün çalışabilmesine sanki adalet diyoruz. Bu da ancak Allah-u Teala'nın beğenip seçtiği şeylerle olacaktır. Kadının kocasıyla, çocuğun babasıyla, insanların öte insanlarla olan ilgisi adalete konudur. İşte Allah adaleti emreder. Tüm toplumsal ilişkilerde dengeyi emreder. İyiliği, güzelliği, İslam'ın, tevhidin önerdiği, Allah'ın seçtiği şeyleri yapmamızı Allah ister bizden ve bu noktada özellikle bize yakın olana, hem rahim olarak yakın olana, hem hısım olarak yakın olana, hem konu komşu olarak yakın olana, coğrafi olarak yakın olana, zaman dilimi olarak yakın olana iyilik yapmamızı, vermemizi, paylaşmamızı emreder Allah. Böyle bir insan modeli medeniyet inşasında esastır. Dolayısıyla bugünkü tüm umutsuz ortam içerisinde kendi iç dünyasına adaleti sağlamış, fikirlerinde adaleti, dengeyi oturtmuş, sosyal ilişkilerinde ve diğer varlıklar ve öteki insanlarla ilişkisinde dengeli, tutarlı tavrı oluşturabilmiş bir adam, eğer ki iyilikler de yapabiliyor ise, insanlara Rabbinin istediği süzgeçten tavırlar ortaya koyabiliyor. Yani kelime-i tevhidin, kelime-i şehadetin süzgecinden geçmiş, Allah'ı birleyici bir mantığın oluşturduğu hareketler ortaya koyabiliyor ise ve bu noktada fedakar ve etrafındaki insanlara karşı hassas, hassasiyet sahibi ve sorumluluk duygularıyla tavır takınabiliyor ise bu adam bir medeniyet inşasının tam önündedir. Hem iç dünyasında hem de toplumsal manada. Ama bu yetmeyecektir. Öte yandan bir de reddediş, Allah-u Teala'nın beğenmediklerinden vazgeçiş gerekecektir ki Allah-u Teala tüm fahiş olanlardan, yani fahiş fiyatlardan, fahiş giyimlerden, fahiş duygu ve düşüncelerden de bizi yasaklamaktadır. Münkerden, Kur'an ve sünnetin olumsuz gördüğü, bizi cennete götürmeyen, cehenneme sürükleyen her türlü tavır, duygu ve düşünceden Allah bizi yasaklıyor. Ve azmaktan, bagi diyoruz, sınırları çiğnemekten, insani özelliklerimizin ötesinde sanki hayvandan daha aşağı tavırlar sergilemekten de Allah yasaklamaktadır ve bunlardan vazgeçmemizi istiyor. Eğer düşünenlerden, eğer zikredenlerden, eğer kafa yoranlardan iseniz, işte diyor Allah-u Teala, Allah size öğüt veriyor. Ve bunun ardından bu bölümde sıkça gündeme gelecek bir şeye Rabbimiz dönüyor ve diyor ki sözleşme yaptığınızda sözleşmelerinizi yerine getirin. وَاَوْفُوا بِعَهْدِ اللّٰهِ اِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْاَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّٰهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. Evet, bozmayın diyor Allah-u Teala sözleşmelerinizi. Bunu yerine getirmek için söz vermiştiniz. Ahitlerinizde, sözlerinizde durun. Şimdi müminler tarih boyunca böyle davrandılar. Nitekim hep verdiğimiz klasik bir örnek var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye göç ederken kendisine bulunan emanetleri yerine veriyordu. Hani bu emanetin yerine verilmesi noktasında net bir örnek. Bunun dışında Mekke'de düşmanlık son noktaya vardığı halde karşıt kamptaki adamlara verilen sözler, borçlar, senetler illaki tam yerine getiriliyordu. Müminler yalanın ayyuka çıktığı, sözleşmelerin son derece bozulduğu dem ve dönemlerde imanın gerektirdiği şekilde daha hassas sözlerde durmalıdırlar. Yahu karşımdaki kafir, karşımdaki falan feşmekan bir yapının adamı reddedeceğiz, boş vereceğiz, ne olursa olsun. Hayır, mümin bir kere şahittir, örnektir. Tavırlarıyla Müslüman kendini ortaya koymak durumundadır ki bu onun tevhidinin alametidir. Dolayısıyla La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demek ve bunu kelime kelime anlatmak belki güzeldir ama bununla birlikte kişinin sözüyle, özüyle bunu ortaya koyması gerekecektir. İşte Allah-u Teala bizden bunu istiyor. Sonra Allah-u Teala net bir örnek veriyor bizlere. Diyor ki, şöyle ipliğini sağlamca büktükten sonra onu söküp dağıtan bir kadına benzemeyin. Hani birisi bir kadın ipliğini sarar, yumak yapar, sonra onu tekrar söker. Bu boş bir iştir. Söz verip de sözünden dönmenin belki örneği budur. Dolayısıyla Allah-u Teala böylesi hileli hareket yapan toplumların da beğenilmediğini, helake hak edeceklerini bize söylüyor. Allah sizi imtihandan geçiriyor. İnnemâ yeblûkumullâhu bih. Bu yaşadıklarınız, bu hadiseler birer denenmedir. Dolayısıyla zafer zamanı ya da yenilgi zamanı, azınlık ya da çoğunluk iken her dem ve dönemde deneniyor Müslüman. O bakımdan belki güçlüyken sözler çok daha kolay tutulur. Ama zorda, fukarayken, yenik durumdayken kişi hani intikam, kin hisleri taşıdığında sözünde durması çok daha zordur. İşte Allah-u Teala deniyor oysa. Ve leyübeyyinenne lekum yevmel kıyame ma kuntum fihi tahtelifun. Ve diyor ki Allah-u Teala şu üzerinize ihtilafa düşüp ayrıldığınız şeylerde Allah kıyamet günü her şeyi size bildirecek ve açıklayacak. Çünkü Allah eğer dileseydi bütün toplumlara tek bir ümmet yapardı. Ama Allah öyle yapmak istemiyor. Velakin yudillü men yeşâ ve yehdi men yeşâ. Allah sapmak isteyeni saptırır, yoldan çıkartır. Ben nereye gitmek istiyorsa oraya gönderir beni. Yolu doğrultup cennete gitmek isteyene de Allah yol verir, al sana cennet der. Öyleyse Allah-u Teala insanların bir seçki yapmalarını istemekte. Ya ki hidayet yolunun tercihinde bulunacaklar ya da sapıklığı, evet, onu kabullenecekler. وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Ve Allah ki mutlaka sizin yaptıklarınızdan sorguya çekileceğinizi bize vurgulamakta. Diyor ki Allah şüphesiz yaptıklarından dolayı mutlaka sizi sorguya çekecek. Tabii ki amel ön planda. Yapıp etmelerimiz mutlaka hesaba konu olacak. Bu da dikkate değer bir durum. Öyleyse tekrar söz ve sözleşme konusuna Allah-u Teala dönüyor 90. ayette, 94. ayette. وَلَا تَتَّخِذُوا اَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ سُبُوتِهَا وَتَذُوقُ السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظ۪يمٌ. Bunun için öyleyse yeminler sizin aranızda şöyle bir aldatma konusu olarak kullanılmamalı. Yani yeminleri kullanarak birbirinizi aldatmayasınız. Öyle olur ki ayağınız kayar artık. Kalbiniz İslam'la sağlamlaştıktan sonra işiniz biter, kaymaya başlarsınız. Yani iman tadını almış bir Müslüman, Kur'an'ı yakalamış, peygamber sözünü tutmuş ve artık müminliğin sevinci ve sekineti onu tam ki sarmışken, fakat öteden beri getirdiği bir sahtekarlık, bir yalancılık, ticari hayatında ya da sosyal tavırlarında hileli bir hayatı var imiş ama onu terk etmemiş. Eğer buna devam ederse, belki de şöyle mi diyeceğiz? Yani imanı onun sosyal hayatına müdahale etmemiş halen ise ağır ağır yeniden kayar, eski konumuna, eski düzlemine devam eder ve Allah korusun kaybedip gider. Allah yolundan sapmamız, düşüp paramparça olmamız işte artık an meselesidir ve düştüğümüz yer Allah korusun azabın azim olacaktır. Büyük bir azap olacaktır. Yani müminin doğruyu yakaladıktan sonra sapması ne kötü. Değerli dinleyenler, Kur'an'la tanışan, peygamberle tanışan, Allah'ın ayetlerini yakalayan müminlerin başlarına bunlar geliyor mu acaba? Hep beraber düşünmek durumundayız. Bizler dönem dönem ne kitaplar okuyoruz, ne güzel hadislerle ayetlerle beraber oluyoruz. Haftanın bir günü oturup belki Kur'an'ı kendi aramızda sohbet konusu ediyoruz. Ama sonra çarşı ve pazarlarda, kendi sosyal hayatımızda, ekonomik ilişkilerimizde bir başka yöntemi, belki evvelki hayatın yöntemini ya da ötekilerin tarzını kendimize tarz kabul ediyoruz. Bu noktada iki şey birbirini çekiyor. İman sosyal hayatımızı çekiyor. Diyor ki Müslüman bu tarafa gel. Bak senin kalbin ve kafan böylesi bir hayatı istemiyor. Sen başka bir hayat üretmek durumundasın. Öte yandan sosyal hayatımız zevk ve hevamızın bizden istediği tarz daha güçlü bir şekilde çekiştirmekte. İman gel biçimlen benimle birlikte. Dünyevileş, dünyanın tadı içinde yerini al. Sen de bir renk ol. Bak seni bir şekilde törpüleriz, mahvederiz, biçimlendiririz. Hani su, sıvılar, içine bulundukları kabın şeklini alırlar ya, gel sen de inat etme, itiraz etme, dünya galip gelir, iman yenilir dercesine bir çaba, bir çatışma ve sonrasında kaybediş. Ve tabi bunun sonunda ahiretteki perişanlık daha farklı, daha fazla. وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللّٰهِ ثَمَنًا خَل۪يلًا Öyleyse Allah'la yaptığınız sözleşmeyi de azir paha ile değişmeyin. Çünkü insanlara, affedersiniz, kazık atan kişiler, insanları aldatan kişiler, insanlara hile yapan, yalan söyleyen, onlara yaptıkları sözleşmeleri bozan, onlara verdikleri vaatlerden cayan kimseler, Allah'a verdikleri sözden de cayacaklar ve Allah'ın dinine karşı da hileler düzeceklerdir. Öyleyse Allah'a verdiğiniz sözleri de Allah'ın sözlerini de az bir dünyalığa değişmeyin. Milyarlar, milyonlar da olsa dünya malı, vardığınız, verdiğiniz, sahip olduğunuz şeyler ne değersizdir, azdır. İnnemâ indallâhi huve hayrun lekum in kuntum ta'lemun. Eğer anlıyor, biliyor iseniz Allah katında olanlar, Rabbin yanında olanlar sizin için çok daha nefis, çok daha hayırlı, çok daha güzel. مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ بَاقُ Evet ki bak şuradan kaynaklanıyor fark. Sizin yanınızda olanlar biter tükenir. Ama Allah yanında olan evet bakidir, bitmez, kalıcıdır, kesindir, devam eder. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا اَجْرَهُمْ بِعَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Ama şu anda kesinlikle Allah kendi yanında olanlara, sabredenlere, yani sabırlı olan kimselere, Allah'a verdikleri sözde duran kimselere, evet bu sabırların karşılığı olarak yaptıklarının güzelce bir ödülü olarak onlara iyilikler verecek, ihsanlandıracaktır. Men amile salihan min zekerin ev unsa ve huve mu'min. Eğer ki mümin olarak kadın ya da erkek olsun bir de salih amel işliyorsa adam, ne güzel, işte onlara فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً Diyor ki Allah-u Teala biz onları yaşatacağız. Onlar bir şekilde hayata geçecekler. Öyle bir hayat yaşayacaklar ki hem dünya hayatta hem de öteye dirildiğinde onlara tayyip bir hayat, seçkin bir hayat, temiz bir hayat, elde edememiş güzel bir hayat verilecek. Öte yandan وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Yaptıklarının daha güzeliyle Allah onları ödüllendirecek, karşılık verecek. İbrahim suresinde Allah-u Teala kelime-i tayyibeden bahsediyor. Güzel kelimeyi bir ağaca benzetiyor. Kökleri yeri sarmış, dalları göğe uzanmış, yaz kış sürekli meyve veren bir ağaç gibi değerlendiriyor. İşte mümin böyle bir kelimenin adamı olur ve bunu hayatına geçirir, salih amel işlerse erkek ya da kadın onlara seçkin, temiz, harika bir hayat sunulacak, dünya hayatları da bereketli olacak ama ahirette onlara verilen karşılık elbette en güzel olacak. Öyleyse fe izâ qara'tel Kur'âne feste'iz billâh mineşşeytanirracîm. Kur'an okuduğun vakit, Kur'an'la birlikte olduğunda, Kur'an senin hayatında okunur duruma geldiğinde ki Kur'an okunan şey demektir, sen onunla birlikte böylesi bir tedbir, böylesi bir beraberlik, böylesi bir hayata geçiş mantığı taşıdığında, özetle Kur'an'ı canlı anlayan ve yaşama gayretiyle okuduğun vakit, aman dikkat et, bu noktada, yani ben Kur'an okuyorum şimdi, ben Allah'ın kelamıyla birlikteyim, şeytan ne edecek bana diye düşünme, şeytan asıl bu noktada teyakkuz halindedir. Çünkü şeytan insanın Kur'an'la barışmasını, Kur'an'la birleşmesini, bilişmesini kesinlikle arzu etmez. Çünkü Kur'an'la kesişen, Kur'an'ı okuyan, anlayan, onunla hayatını, yolunu, cenneti bulmaya çalışan her kimsenin başında şeytan tam bir nöbet bekliyor ve onu caydırmak için çabalıyordur. Öyleyse o noktada Allah'ın o kovulmuş, o defolup gitmiş, o Allah katından uzaklaştırılmış, bundan dolayı da kin ve öfke dolu, insana karşı namert bir düşmanlık derdinde olan şeytanı kovmak için Allah'tan yardım iste. Allah'a sığın, onu çek dilinle, gönlünle, gözünle, hayatınla, düşüncelerin, tavırlarınla, فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ Allah'a sığın. اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ İman eden ve Rablerine bağlanmış, Allah'ı vekil kabul etmiş, ona tevekkül etmiş kişilere onun bir iktidarı yoktur, bir otoritesi yoktur. Onlara erişemez, onlara elleyemez, onları yönlendiremez. Öyle bir iktidar, öyle bir sultaya sahip değil şeytan. اِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذ۪ينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذ۪ينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ Peki o kime yönelebilir? Kimi etkileyebilir? Kime gücü yeter şeytanın? Kime karşı sultası, sultanlığı vardır? Ki onlar Allah'a şirk koşuyorlar. Rablerine sırt çevirmişler. Allah dışında dostlar edinmişler, başkalarını karar mevciyi kabul etmişler, başkalarının planlarına göre yaşamışlar, 24 saatlerini, zaman ve mekanlarını, ev ve hayatlarını, düşünce ve duygularını Allah dışında birilerinin emrine vermişler, başkaları biçimlendiriyor, başka kurumlar, kuruluşlar, sözler, sözleşmeler belirliyor, başkaları onların hayatlarını etkin ve egemen, işte böyle yapanlar, Allah'la birlik başkalarını da tutanlar işte şeytana açık veriyorlardır ve şeytan onlar üzerinde kesin bir iktidar sahibidir. Onlar zaten Kur'an'a yaklaşmazlar, yaklaşamazlar. Şeytanın egemenliği altında inleyip yok olup giderler. Öyleyse şeytanın müdahalesine karşı en etkin çözüm bir Kur'an okumaktır. Ama Kur'an'ı okurken niyet, iman ve tevekkül olmalıdır. Yani ben hayatımı Allah'ım sana teslim ediyorum. Buna güvendim, dayandım, bağlandım. Senden başka yetkili yok. Sensin benim Rabbim, bu dünyada efendim. Ahirette de cennete gitmem ancak sen sağlayabilirsin ki bu noktayı da sen bilirsin deyip her şeyi Allah'a veren ve ben bunun için Kur'an okuyorum diye kimse şeytanın sultasından uzak olacaktır. Demek ki vahyin bu iniş döneminde de Müslümanlar kitapla buluşma noktasında sıkıntılıydılar. Çünkü şeytan tüm hareketlerini kullanıyordu. Yeryüzündeki işbirlikçilerini, görünen ve görünmeyen güçleri, insanın ruhuna sinmiş olan tüm duygu ve duyargaları kullanarak kişinin kitapla beraberliğini, temas edişini engelleme çabasındaydı. Bakın bizlere, bize de öyle yapmıyor mu? Son gün, son günler, son haftada neler okuduk, neler okuyabildik? Kitapla ne kadar beraber olabildik, okuduklarımız ne kadar namazlarımıza, hayatımıza indirgendi, ne anladık, ne kadar düşündük üzerinde, düşündüklerimiz amel boyutuna iş geçti mi? Öyleyse bakın ki şeytan egemenliği üzerimize çınlıyor. Ve bu noktada demek ki tevekkülümüz, demek ki iman zafiyetlerimiz var. Bu noktayı değerlendirip hemen bir istiaze, bir eûzü çekerek yeniden kitaba yaklaşmak, onunla birlikte olmak derdini taşıyacağız inşallah. Kafirler şeytanın ürettiği bir takım cümlelerle kitapla aralarına mesafe koydular. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği çağrının kendilerince bir takım boşlukları vardı. Böyle diyorlardı. Bunlardan bir tanesi de şuydu. Sen diyorlardı bir ayet getiriyorsun. Sonra bir başka ayet daha getiriyorsun ki birbirle alakalı değil. Birbirle çelişiyor. Birbirine yamuk. Cümleler farklı. Hem ki ahiret diyorsun. Cennet mesela diyorsun. Sonra bir de dünyadan bahsediyorsun. Bu ikisi aynı kefeye oturmaz. Mesela hemen akla gelen bir cümle olarak bunu söyledim. Böylece kafirler kitapta bir çelişki, bir farklılık, ayetlerde bir değişiklik bulmaya çalıştılar ve bundan dolayı sen dediler uyduruyorsun, iftira ediyorsun. Bel ekseruhum la ya'lemun. Halbuki onlar anlamıyorlar, kavramıyorlar, bilemiyorlar. De ki onlara, قل نزله روح القدس من ربك. Evet, bu Kur'an'ı, o Kur'an'ı inananların imanını sabitlemek için hak bir gerçekle Allah Ruhul Kudüs, yani ki şimdilik böyle Cebrail vasıtasıyla, Cebrail ile indiren Allah'tır. Ve o iman edenlerin kalplerine bir sebat verdiği gibi bir hidayet rehberidir, yol gösterir, adres sorar, öğretir ve müminlere, müslimlere teslim olmuş kimselere de bir müjdedir. Kur'an şudur, Kur'an çelişkinin kitabı değildir. Kur'an ayetleri birbirleriyle kafa kafaya gelen, insanı bölen, parçalayan, farklı yönlere sevk eden bir kitap değildir. Kur'an'ı Allah Cebrail ile göndermiştir ve o mübarek bir ruh olarak Rabbinin hakkı, hakikati getirdi ki bu hak, hakikat لِيُثَبِّتَ الَّذ۪ينَ اَمَنُوا iman edenlere bir sebat verir ve hidayettir, yol gösterir ve bu şua lil muslimin, Müslümanlara bir müjdedir. Bakın bu ayet gerçekten büyük müjde. Anlamaya çalışmamız gerekiyor. Galiba Cebrail bize geldiğinde, bu kitabı bize getirdiğinde hak ile Rabbimizden gelmiş bir gerçek hayatımızda mutlaka intikal ettiğinde yalan dolan olması muhtemel değil. Ama bu kitabın ihtimalinde olan şey şu, Müslümanlara bir sebat verir. İmanların kalbi bununla çivilenir. Kur'an okudukça sebatımız artar. Ayaklarımız yolda daha düzgün durur. Gözlerimiz daha net bakar. Kararlarımız daha kararlı olur. Ve yolu daha iyi biliriz. Başkasına sormayız. Yahu nereden gidecektik? Bir türlü bilemedim. Anlayamadım. Doğru yol ne taraftır? Varamadım gerçeğe diye kimseye sormaya ihtiyacımız yoktur. Ve Müslümanlar cennetle müjdelenecektir bu kitapla birlikte. Yine kafirlerin bir başka vesvesesi, bir başka sözü daha var. Diyorlar ki ona bir adam öğretiyor. Yo bu böyle Cebrail falan değil diyorlar. Diyorlar ki innemâ yuallimuhu beşer. Ona bir adam öğretiyor diyorlar. Bir adamın da aslında ima ediyorlar falan var ya o diyorlar. Oysa o adam yabancıdır. Öğretme gücüne sahip değildir. O söylediklerin bahse değer konu olan insan Arapça konuşmuyor. Başka bir dilin, başka bir yapının adamı. Oysa bu Kur'an nefis bir Arapçadır. Hepsini etkileyen bir Arapçadır. Mekke müşriklerinin tamamı Kur'an'ın edebiyatı, Arapçası, belagatı neyse onun karşısına hayran olmuşlardı, perişan olmuşlardı. Gece gündüz istekli isteksiz dinlemek durumunda kalıyorlardı. Tefsirlere baktığımızda görüyoruz rivayetleri. Geceleyin gizlice Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in okuduğu Kur'an'ın etrafında dolanıyorlar ve onu dinlemeye çalışıyorlardı. Hazreti Ebu Bekir kendi evini mescide dinip de orada Kur'an okuduğunda etkileniyorlar, perişan oluyorlardı. Kur'an'ın Arapçası onların erişebileceği Arapça gücünden çok daha üstündü. Bunu biliyorlar. Bunu nasıl bir adam üretebilirdi? Onlar öyle bir kitapla karşı karşıya idiler ki sözüyle, sözün gücüyle, içerdiği manayla, ortaya koyduğu sosyal hayatla, kulluk modelleriyle, gösterdiği adres biçimleriyle Kur'an harikaydı. İşte onlar sadece bir takım sözlerle kendilerini aldatıyorlardı aslında. Şeytan onları böylesi laflarla oyalıyor. Oysa innellezine la yu'minune bi ayatillahi la yehdihimullah ve lehum azabun elim. Şu iman etmeyenler var ya Allah'ın ayetlerine, Allah onlara hidayet vermeyecek. Onlara ne var ya? Elim bir azap var. Öyle bir inat, öyle bir imansızlık, Allah'ın ayetlerine karşı öyle bir güvensizlik var ki bunun sonucu ancak elim bir azap olacaktır. İnnemâ yefteril kezibellezine la yu'minune bi ayatillah ve ulaike humul kezibun. Evet, Allah'ın ayetlerine inanmayanlar yalan söylüyorlar, iftira ediyorlar. İşte asıl yalancılar bunlardır, bunlardır, bunlardır. Onlar yalanlıyorlar, reddediyorlar, yalan sayıyorlar, yok kabul ediyorlar. Öyle bir iftira mekanizması oluşturdular ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve etrafındaki müminlere karşı. Öyle bir imansızlık rüzgar esti ki onlarda bunu ancak yalan temizleyebilirdi kendi dünyalarında. Ancak yalanla reklam edebilirler, poşetleyebilirlerdi. Doğrular tanıtılamaz böyle. Yalanı bohçaladılar hayatlarının tamamına. Yalanı destelediler ve kendilerini yalanla sarmaladılar. Hakikatin karşısında ancak böyle durabildiler. Oysa ne kadar durabilir yalan gerçeğin karşısında? Men kefera billahi min ba'di imanihi illa men ukrihe ve kalbuhu mutmainnun bil imani velakin men şeraha bil küfri sadran fe aleyhim gadabun minallah ve lehum azabun azim. Evet, kritik dönemler. Müslümanların İşlerinde zayıflar var, kalplerinde yeni iman yeşermiş olanlar var. Belki biraz evvel de iman etmiş olsa derin imtihan yaşayanlar var. Ya da kıyıdan kıyıdan yanaşmış, iman sempatizanı olmuş ama o yürekliliği gösterememiş olanlar var. Bunlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde görüldüğü gibi daha sonraki İslam atmosferlerinde de benzer görüntüye ulaşacaktı. İşte Allah-u Teala diyor ki, tam iman ettiği halde, gönülden iman ettiği halde, yüreği imanla dopdolu olduğu halde, zorla, istemediği halde, hani ikrah ile dininden döndüğünü söyleyen kimse başka. Allah onu affediyor. Ama inanmış, fakat buna rağmen imandan sonra inkara yönelmiş, Allah'ın gönderdiği kitap karşısında küfrü tercih etmiş ve bununla kalbi böyle açılmış, hani gavurluk kalbinde böyle neşe bulmuş olan adam, evet, Allah ona gazap eder. İmanı tattıktan sonra küfrün, kötülüğün, İslami olmayan şeylerin kendisine neşe verdiği adam, Allah korusun, ancak azaba gözlerini açacaktır. Değerli dinleyenler, bu ayet de korkutuyor Müslümanları, korkutmalı bizleri. İmanı yaşamış, imanı tatmış, imanı bilmiş bir adam sonra döner de kalbinde küfür inşirah bulursa, küfürle neşelenirse kalbi yarılır, açılır, kalbi küfre karşı meylederse inkara, onun için artık Allah'ın öfkesi vardır, gazap vardır, azim bir azap vardır diyor Allah-u Teala. Zalike bu şundan dolayı, بِأَنَّهُ مُسْتَحَبُّ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ Ahiret hayatına karşın dünya hayatı tercih etmesinden, sevmesinden dolayıdır. Dünyevileşmek diyoruz bugün. Dünya hayatın tüm cazibesine kapılmak, oyununa, eğlencesine, ziynetine, süsüne, böbürlenmesine, evladı iyal derdine, mamlık peşine koşmaya insan kendini öyle kaptırır ki, onu öyle tercih eder ki, öyle işaretler ki dünya şıkkını, ahireti evet hiçe sayar, bundan dolayı da başına bu gelecektir. Yani kişilerin küfrü hoş görmeleri, kafirlerin ortaya koyduğu medeniyeti, hayat tipini, tarzını, eğer ki biz seçiyor, seviyor, beğeniyor, hoş görüyor isek Allah muhafaza ki galiba iş dünyalarımızı bu noktada yeniden düzenlemek durumundayız, bakmalıyız. Bunun nedeni dünyayı tercih edişimizdir. Ve ennallâhe lâ yehdil kavmel kafirin. Oysa ki Allah kafir bir topluma alıcılarını, algılarını ya da zihnini, melekelerini, yeteneklerini imana kapatmış olan, örtmüş olan, böylece gavurlaşmış olan, kafirleşmiş olan bir toplumu Allah doğru yola çıkartmaz, hidayet tarafına götürmez. Çünkü ulaikellezine tabe Allahu ala kulubihim, Allah onların kalplerini mühürlemiştir, tabe etmiştir. Ve semahim ve absarihim, onların işitme organları da ve görüş duyguları da yok olmuş, kaybolmuştur. Kör, sağır bir hale gelmişlerdir. Hakikati görme noktasında, duyma noktasında artık mühürlüdürler. Ve ulaike humul gafilun, onlar gafildirler, işleri bitmiştir. La jarama ennahum fil ahireti humul hasirun. Hiç şüphe yok, şu da gerçek, onlar artık ahirette gerçekten kaybedenlerdir. Hüsran ise budur hüsran. Kayıpsa budur. Eğer kaybedişten bahsedeceksek kaybediş budur. Sümme inne rabbeke lillezine haceru min ba'di ma futinu sümme cahedu ve saberu inne rabbeke min ba'diha le gafurur rahim. Ama şu gerçek, bunda kesin, şüphe yok. Rabbin bir takım azaplar çektikten sonra denenip imtihandan geçmiş, yani işkenceler, zorluklar görmüş, acılar yaşamış, fitnelerle denenmiş ve imanlı olduğu ortaya çıkmış bir kimsenin tekrar sonrasında hicret eder, ardından cihad eder, savaşır, kavgasını verir imanının ve ardından sabrederse tüm bunlara, işte Rabbin onlara karşı gerçekten gafur ve rahimdir. Evet, Allah onların yanındadır ve Allah-u Teala onları koruyup kollayacaktır. Onları çok bağışlayacak, merhametlidir. Bizden istenen şeyler, Allah-u Teala açıkça söylüyor. Mekke'nin son döneminde Allah-u Teala hani böyle şey bir gizleme yapmıyor. size işte neler neler var, işte çok tatlı şeyler öneriyorum falan diye bir kandırıkçılık bile söz konusu değil. Evet, cennet verilecektir. Bundan daha güzel bir şey olur mu? Ama dünyevi olarak da Allah-u Teala Müslümanların hani böyle gayrete gelmesi adına bile onlara çok şey önermiyor. Diyor ki bakın, denendikten sonra, acılar çektikten sonra, bir de memleketinden kovulup, yok oradan vazgeçip, göç ederse adam, hicret ederse, bırakırsa tüm dünyasını evvelkini, yok kendisine yepyeni bir hayat seçer, ardından bu hayatın mücadelesini verir, cihadını eder, savaşımını ortaya koyar ve sabrederse, bunlara bir bağış var, merhamet var. İstenenler ağır şeyler, değerli dinleyenler. Ve Müslümanlar kendi imanlarının böylesi bir risk taşıdığını, böylesi bir fatura istediğini de anlamak durumundayız hep beraber. يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ Öyleyse, haberiniz olsun hepinizin, o kıyamet gün herkes kendi başının çaresine bakıp da her insan kendisi için bir çare aramaya başladığında, çabaladığında Allah herkese yapıp ettiklerinin tam karşılığını ödeyecek ve kimseye haksızlık yapmayacaktır. Bakın Allah size bir örnek daha veriyor. Bir şehir örneği şimdi. Daha evvel iki kişinin örneğini vermişti iki kere. Şimdi bir şehir düşünün diyor Allah-u Teala. Halkı orada emniyetle yaşıyor. Mutmeinne diyor Allah-u Teala. Emineten mutmeinneten ye'tiha rızkuha ragaden min kulli mekan fekeferat bi en'umillah. فَاَذَاقَهَ اللّٰهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ Allah'a. Bir şehir düşünün, halkı emniyet içerisinde yaşamada, gönülleri rahat. Evet, rızıklar onlara her yandan geliyor tüm mekanlardan. Bol bol hem de. Derken Allah'ın tüm nimetlerine, bu verdiği tüm nimetlere karşı tutuyorlar da Allah'a karşı kafirlik yapıyorlar, nankörlük yapıyorlar, reddediyorlar. Allah'a müdahale ettirmiyorlar bu nimetleri verene, kendi hayatlarında söz hakkı vermiyorlar. Bunun üzerine de Allah onların bu yaptıklarından dolayı, bu sanayilerinden, bu sanatlarından, bu ürettiklerinden dolayı Allah onlara açlık tattırıyor, korku tattırıyor. Şimdi durup düşünmek gerekecek galiba, açlık ve korku. Kureyş suresinin tam zıttı mı bu ayet? Çünkü Kureyş Allah-u Teala'nın nimetlerine kavuşmuştu. Bunlar en önemlisi doymak ve korkudan emin olmaktı. Ve bu verilenler onlara Kabe'nin Rabbine imanlarından dolayı olacaktı. Ama onlar Kabe'nin Rabbine imanı reddettiler ve Allah-u Teala'ya karşı kafa tuttular. Anlatılan bu şehir sanki Mekke'dir. Çünkü çorak olduğu halde, taşlık olduğu halde dört bir yandan kentle nimetlerin yağdığı bir şehirdir. Onlar orada emin, güven içerisinde rahat yaşarlar. Başlarına buyruk, başları dik, onurlu yaşarlar. Hem de nimetler gelecek mi gelmeyecek mi diye dert de taşımazlar. Bunca vergiye rağmen Allah-u Teala'nın onlar kendi yapıp ettiklerinden dolayı öyle bir şey yaşadılar ki korku geldi onlara, açlık geldi tüm yüreklerine ve midelerine. Şimdi Müslüman olarak bizler de yaşadığımız ortamlarda korkuyu tadıyor isek, açlığı tadıyor isek, galiba bir yönümüzde Allah-u Teala ile onun verdiği nimetler arasında bağlantı kurmamamızdır. Yani veren nimetleri Allah ise o nimetlerin nasıl kullanılacağını da bize öğreten Allah olmalıdır. Bunu terk eden Müslümanlar, insanlar bunu yaşayacak illaki. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ Nitekim onlara daha sonra gerçek şu ki peygamber geldi kendi aralarından. فَكَذَّبُوهُ Onu yalanladılar. فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ Bunun üzerine Allah azabı gönderdi. Azap onları alıverdi. وَهُمْ ظَالِمُونَ Onlar çünkü zulmetmişler. Kendilerine yazık etmişler. Haksızlık yapmışlardı. Böyle bir haldeyken yaşadıkları zulümden dolayı zulmü bütün hayatlarına geçirdiklerinden, kendi aralarında ve başkalarına zulmettiklerinden, kendilerine yazık ettiklerinden dolayı Allah azabı onların üzerine getiriverdi. Çünkü onlar peygamberlerini reddettiler, yalan saydılar. Şimdi artık diyor ki Allah-u Teala, madem ki durum budur, فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُونَ Ne yapmamızı Allah-u Teala bize emrediyor artık. sanki bundan sonraki bölüm surenin bu son kısmı, son ayetlerinde Rabbimiz direktifler veriyor. Madem ki sure bütün bir Nahl suresi size şunları şunları söyledi, böyle açıklama yaptı, artık bundan sonra evet yiyin. Evet yiyeceksiniz belki, fakat size rızık olarak verilen şeylerin helalinden yiyeceksiniz, temiz olandan yiyeceksiniz. Ve bunu da Allah belirler. Şükredin Rabbinizin nimetine eğer ona kul oluyorsanız. Eğer ki Allah'a kulluk iddiasında iseniz, o zaman Rabbinizin verdiği nimetleri de Allah'ın istediği şekilde kullanın. Ve sadece ona kul olun böylece. Allah peki neyi haram kılıyor, neyi helal kılıyor? Evet bunlardan bazıları şimdi söylenecek. Ama mümin Allah'ı helal ve haram koyucu olarak, yani Rab olarak kabul etmek durumundadır. Ben müminim diyen adam hayatındaki yap ve yapmaları Allah'a bırakacak, o tespit edecektir. Nitekim innema harrama aleykumul meytete ve deme ve lahmel hınziri ve ma uhille li gayrillahi bih femen izdurra gayre bağin ve la adin fe innallahu gafurur rahim. Evet, diyor ki Allah-u Teala, Allah size sadece şunu haram ediyor. Leş, ölü etini, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası için kesilmiş olanı haram etmiştir. Fakat zorda kalan, zor durumda kalan kimse aşırıya gitmeden, ihtiyacın ötesine geçmemek şartıyla yiyebilir biraz biraz. Çünkü Allah gafurdur, rahimdir. Net bir ayet ve Allah-u Teala neyi haram kıldığını, ne kadar yiyebileceğini de bunlardan izah ediveriyor. Bakın artık Allah-u Teala medeni ifadelerle dolu sözler söylüyor. Artık ikisi arasında bir geçiş var. Kur'an'ın asıl misyonu insanın tamiridir ve bu tamir bireysel ve toplumsal manada gerçekleşecektir. Ve bunlardan bir tanesi bu ayet işte. وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبِ اِنَّ الَّذ۪ينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ. Artık bundan sonra bir de kendi dillerinizin uydurmasıyla, yani kendi ağzınızın eğip bükmesiyle Allah'a iftiralar atarak, sanki Allah adına konuşarak şu helaldir, bu haramdır demeyin. Çünkü Allah-u Teala'ya karşı böyle iftiralar düzen kimseler iflah olmazlar, onlar doğru yolu bulamazlar. Çünkü onlar belki bu şekilde hareketleriyle dünyada popüler bir takım menfaatler elde edebilirler. Allah-u Teala'nın demediğini dedi diyerek, Allah'ın dediğini de demedi diyerek, helal olmayanı helal, haram olmayanı da haram diyerek kavramları, Allah-u Teala'nın ölçülerini bozanlar, bu dünyada belli noktalarda bir şey elde edebilirler belki ama meta'un galil, bu az bir pahadır, dünyevi küçük bir geçimdir. وَلَهُمْ عَذَابٌ اَل۪يمٌ Onlara elim bir azap var ve o onları bekliyor. وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلِ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَاكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Bakın bu nokta bir örnek toplum var. Daha önceden Yahudiler böyleydiler. Allah-u Teala onlara haram etmediği şeyleri onlar kendilerine haram ettiler. Ama bir şekilde onu çiğnediler. Allah-u Teala'nın koymadığı haramları kendi hayatlarına haram diye koydular. Allah'ın haram diye koyduklarını ise çiğnediler ve sonrasında mahvoldular. Biz onlara haksızlık yapmadık diyor Allah-u Teala. Fakat onlar kendi kendilerine zulmettiler. İşte İsrailoğulları uzak değil, Medine'de var, Hendek'te var, Vadiül Kura'da var. Bakın onların hayatlarına. Onlar da kitaplıydılar fakat kendilerine zulmettiler. Sümme inna rabbeke lillezine amilussu'e bi cehaletin sümme tabu min ba'di zalika ve aslahu inna rabbeke min ba'diha lagafurur rahim. Ama şöyle bilmeyerek kötülük işleyen, sonra da tövbe eden ve hallerini düzeltenler, onlar durumları başka. Allah tövbeleri kabul eder ve Allah gafurdur, rahimdir gerçekten. Bakın suremizin son bölümünde özellikle Allah-u Teala'nın en fazla söylenen sıfatları, isimleri gafur ve rahim oluşudur. Allah-u Teala sürekli merhamete çağırıyor ve bağışlanmaya çağırıyor insanlar bunca yozlaşmış ve sapıklığı tercih etmiş oldukları halde. Bakın ki insanlar bilmeden cahillikle yeminlerini bozmuş olabilirler. Halal haram karıştırmış olabilirler. Şu haram olmadığı halde ya bu haramdır demişler. Bu helal olmadığı halde bu helaldir demiş olabilirler. Bir cehalet, bir sapkınlık, tevhid, İslam'ın dışı bir eylem gerçekleştirmiş olabilirler. Fakat bunun sonrası eğer tövbeyi tercih etmiş, durumlarını da düzeltmişler ise, tövbeyi tercih etmiş ve bundan sonra yeniden bir ıslahı hal eylemişler ise Allah onları bağışlayacak, merhametli olandır, rahim olandır. Bakın bu noktada örnek İbrahim'dir. Allah'a bağlılıkta örnek İbrahim Aleyhisselam'dır. O her noktada birçok noktada örnektir. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın atası İbrahim bizim atamız. İnne İbrahim kâne ummeten gâniten lillâh hanîfe. Allah'ı bir tek kabul ederek itaat noktasında Allah'a örnekliğin tam zirvesine bir adamdır İbrahim Aleyhisselam ve o tek başına olduğu halde bunu gerçekleştirmiş. Bundan dolayı da örnek bir tiptir. وَلَمْ يَكُمْ اِلَى الْمُشْرِكِينَ O Allah'la birlik bir başkasının hayatına müdahale ettirmedi. Allah'ın kararları varken başkasının kararlarını kesinlikle uygulama yerine koymadı. O itaatkardı ve tevhid ehliydi. Şakiran li en'ami ve aynı zamanda ve bundan dolayı yani Rabbini bir kabul etmesinden dolayı o şakirdi. Yani Allah-u Teala şükrediyordu tüm nimetlerinden dolayı. İşte bâhu. İşte bundan dolayı da Allah onu seçti. Herkesin içerisinden böyle söküp çıkarttı. Ön plana getirdi, belirtti. Ve hedâhu ilâ sırat-ı mustakîm. Ve Allah-u Teala aynı zamanda onu böyle ön plana çıkardığı gibi yoluna da iletti. Dost doğru yoluna, cennet yoluna iletti. Ve o yolu o kolayca ifadelerle buluverdi. Ve âteynâhu fiddünyâ hasene. Ve Allah ona dünyada hasene verdik biz diyor. Ve innehu fil âhireti leminassâlihîn. Ve ahirette de onun durumu gerçekten salihlerden oluştur. Yani o artık salihlerden birisidir. Salih kimsedir. Rabbi ile barışık yaşamıştı. Dolayısıyla cennette de o Rabbi ile sulh içerisinde en güzel noktalarda yaşayacak ve salihlerin gittiği o yere Firdevs cennetine ulaşacak. Sümme uhayna ileyke. Sonra diyor Allah-u Teala biz sana vahyediyoruz ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Hani Mekke'nin o eski atası İbrahim Aleyhisselam özellikleriyle canlandırılarak ey insanlar İbrahim'i seviyorsunuz, İbrahim diyorsunuz. O zaman İbrahim gibi olun. Bak ki bu peygamber de İbrahim'in soyundandır ve İbrahim'in tarzıyla gelendir. Ona vahyettiğimiz gibi ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem biz sana da vahyediyoruz. Sümme evhayne ileke enittebi' millete İbrahim'e hanife. Şu hanif olan, bir tek Allah'a bağlılığın sembolü olan İbrahim'in tarzına, yoluna, dinine uy diye biz sana emrettik, buyruk verdik. Onlar ki anemler müşrikin, o müşrik de değildi zaten. İnnemâ cu'ile s-sebtu alellezîne ihtelefû fîh ve inne rabbeke le yahkumu beynehum yevmel kıyâmeh fîmâ kânû fîhî yahtelifûn. İbrahim'i bir başkası da, bir başka gruplar da kendilerine adam kabul ettiler, örnek kabul ettiler. Onlardan birileri de Yahudiler ama onlar da Rabbilerinin emirlerini bir başka tarzda Mekkeliler nasıl ki İbrahim'i sevip seçtikleri halde onun buyruklarına göre yaşamadılar. Yahudiler İbrahim'in oğlu İshak'ın, Yakub'un, Yusuf'un yolunda gittiklerini iddia etseler bile onlar da cumartesi ilk kendilerine Allah-u Teala haram gün olarak tayin ettiği halde, ibadet gün olarak tayin ettiği halde onu değiştirdiler. O noktada sapıklığa vardılar, ihtilaf ettiler ama Allah onların çekişip durdukları bu konuları kıyamet günü aralarında çözecektir. Çünkü onlar Allah-u Teala'yı aldatmaya kalkıyorlar ve Rablerinin emir ve buyruklarını reddediyorlar. Bir başka yanlış da onların yanlışıdır. Onlar da sanki Medine'de gelecek bu grup. Mekkeliler de biliyorlar Yahudilerin tarzlarını. Onlar da İslam'ı, kitabı, peygamberi kabul ettiklerini söyler tarzda peygamberleri reddediyorlar. Kabul ettik ama bozduk diyorlar sanki. İşte Mekkeliler ve işte Yahudiler, İbrahim'e sahip olmaya kalkanlar, onlar hayır, onlar bu yolun yolcusu değiller. Öyleyse yol, ancak İbrahim'in yolu, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in getirdiği vahiyle ortaya çıkan yoldur. Ödu ilâ sebîli rabbike bil hikmeti vel mev'izatil haseneti ve cadilhum billetî hiye ahsen. İnne rabbeke huve a'lemu bimen dalle an sebîlih ve huve a'lemu bil muhtedîn. Sen ki artık öyleyse Rabbinin yoluna, şu kitabın ortaya koyduğu yola davet et, çağır. Hem de hikmet ile, sonra güzel bir öğütle, iyi bir öğütle ve insanlarla evet mücadele et, tartış, dinin ortaya koy. Ama bu da ihsan ile olsun. Senin Rabbin biliyor kim sapıktır, yoldan çıkmıştır, yanlış yolu tercih etmiştir, kim ki yolun doğrusundadır. Öyleyse yapacağın şey şu, ben insanları hidayete getirmek için uğraşırım ama hidayeti veren Allah'tır. Yolu bilen, yolu yollandıran, yolu öğreten hep O'dur ve kim nereye gidecek O bilir zaten ama bana düşen güzelce anlatmak, hikmetle anlatmak, tarzımda güzel bir öğüt veriş olacak. Evet ki bazen tartışacağım, İbrahim Aleyhisselam da bunu görmüştük zaten, mücadeleyi güzel yapıyordu. İşte böylece dinini insan hakim kılacak kendi öz hayatında, eşinde, çoluk çocuğunda, toplumsal mekanizma içerisinde ve diğer insanların gündeminde. فَاِنْ وَاِنْ عَاقَبْتُمْ فَاَعْقِبُوا بِمِثْلِ مَا اُقِبْتُمْ بِهِ وَلَاِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ Evet, eğer bir kimseye veya bir topluma ceza verecekseniz, onların size verdiği ceza gibi cezalandırın onları. Daha aşırıya gitmeyin. Ama tutarsanız kendinizi, sabreder, direnirseniz, Allah sabredenlerin mükafatını daha çok verecek. Bu sabırlar gerçekten daha hayırlardır. Sabredenler için daha büyük hayırlar vardır. Mekke'de bir mücadele ortamı var. Belki cezaya misliyle ceza verilir. Müslümanlar sadece boyunları kösüp duran kimseler değildirler. Ama sabır edip de eğer Allah'ın dinin hakimiyeti noktasında bana yapılan tavırları, izzeti nefsime yapılan hareketleri işte sabırla karşılayabilirsem o zaman kazanan gerçekten biz olacağız inşallah. Vasbir, sabret, diren. وَمَا صَبْرُكَ اِلَّا بِاللّٰهِ Evet, gerçekten senin bu sabrın Allah'ın dini uğrundadır. Ve Allah-u Teala bunun mükafatını illaki verecektir. وَلَا تَحْسَنْ عَلَيْهِمْ Sakın hüzünlenme onlar yaptıklarına. وَلَا تَكُ ف۪ي ضَيْغٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ Onların planları, projeleri olacak. Bundan dolayı daralma. Bak ki şunlar nasıl plan proje yapıyorlar, nasıl ki tuzak hazırlıyorlar diye için burkulmasın. İçinde bir darlık meydana gelmesin. Kafirlerin işi budur, münafığın işi budur, günahkarın işi budur. Planlar yapacaklar, projeler yapacaklar, aldatmak için hileler düzecekler, yoldan çıkartıcı tavırlar sergileyecekler. Öyleyse sabret, sabret, üzülme, hüzünlenme, için daralmasın. Tek şunu yap, İnnallâhe ma'allezîne teqav vellezîne hum muhsinûn. Bilesin ki Allah takvalılarla birliktedir. Onların yanı yanı sıradır. Allah kendisiyle yolu bulmaya çalışan, dinini beraberce yaşamaya çalışan, Allah'tan korkarak, ona karşı saygılı davranarak, Rabbinin sözlerini yerine getirmeye çabasında olan kimsenin yanındadır. Ve Allah, Allah'ı görüyormuşçasına yaşayan, ona kulluğunda sürekli bir hassasiyet taşıyıp, Rabbinin kendisini izlediğini sürekli bilen ve bundan dolayı da insanlara karşı, toplumuna karşı güzelce davranan o muhsin kimselerin yanındadır. Allah bizimle birlikte. Yeter ki Allah'la birlikte olduğumuz bilincine ulaşalım. Öyleyse kafirlerin, münafıkların ve olumsuz davrananların sözleri bizi hiçbir zaman etkilememesi gerekiyor. Üzülmeyeceğiz, daralmayacağız, hüzünlenmeyeceğiz, sabredeceğiz ama Allah yolunda devam edeceğiz. Çağıracağız bu dini insanları, uğraşacağız. Kim gibi? Nuh Aleyhisselam gibi. Bu noktada en büyük örneğimiz Nuh'tur. 950 yıl boyunca sürekli anlatmış, alaylara, işkencelere rağmen devam etmiştir. İnşallah yarın sizlerle birlikte Nuh Aleyhisselam'ın öyküsünü konuşacağız. Daha evvel konuştuk. Yarın da kısaca şöyle bahsettikten sonra diğer sabır önderi olan peygamberlerin öykülerini de gerek Enbiya suresinden gerek de başka Hicr suresinden anlamaya çalışacağız. Ama sırada inşallah yarın Nuh suresi var. Kişiliğimizi Nuh Aleyhisselam'a göre oluşturacağız. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.